Ayrım 17. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirmant. Sayfa 158. Sansür. Daha kadın ve erkek plajlarının ayrılmasının tartışması bitmeden mollalar, ahlak anlayışlarını başka alanlarda da uygulamaya kalkışıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığından biri, İttihat gazetesinde kız ve erkek çocuklarının birbirinden ayrı spor yapmaları gerektiğini yazarak büyük bir ciddiyetle böyle giderse yakında spor salonlarının yanına bir de doğum evi açmak gerekeceği gibi gülünç bir iddiada bulunuyor. Aynı adam yüzme havuzları konusunda şunları yazıyor. Yüzme havuzları nezaretçilerin denetimi altındadır. Bayan nezaretçi olmadığı için yüzen bayanlara da erkeklerin nezaret etmesi gerekmektedir ki bu da İslam dininde yasaktır. Bayan nezaretçi de yetiştiremeyiz çünkü bunların erkekler tarafından eğitilmesi gerekir. Bu durumda kadınların yüzmekten vazgeçmesinden başka çözüm yolu yok. Ortalıktan kaybolmasının 5. gününde Talegani yine ortaya çıkıyor. Talegani bu eylemiyle siyasi güçleri yeni bir diktatörlük tehlikesine karşı uyarmak istediğini söyleyerek bir yanlış anlamaya meydan vermemek için Ayetullah Hümeyni'nin önderliğini tümüyle desteklediğini ekliyor sözlerine. Bu açıklamanın ikinci kısmı bizim için büyük bir düş kırıklığı oluyor. Diktatörlüğe gidişi Hümeyni'den başka kim durdurabilir ki? Onun onayı olmadan mollalar böyle her istediklerini yapabilirler mi? 1 Mayıs'a az kalmıştı. Biri solcuların, biri tüm İslamcı akımları birleştirmek için Beheşti'nin kurduğu İslamcı Cumhuriyet Partisi'nin ve biri de her iki cephe arasında gidip gelen ama hiçbirine katılmayan halkın mücahitlerinin olmak üzere 3 yürüyüş birden yapılacaktı. Solcuların yürüyüşüne bir tek Tahran'da yarım milyonun üstünde insan katılıyor. 36 işçi sendikası, çok sayıda siyasi örgüt ve dernek yürüyüşü destekliyor. İlk kez katılanların çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu bir yürüyüş görüyorum. Biz bizeyiz en sonunda. Kızıl bayraklar, şehitlerimizin resimleri ve işçi partisi kuralım. Yaşasın halkların dünya emperyalizmine karşı savaşı. Bankalar ve endüstri devletleştirilsin. İşsizliğe son. Ve benzeri parolalar yürüyüşe renk katıyor. Hümeyni'nin resimleri de görülüyor. İşçiler ve köylüler birlik olalım ve sömürünün kökünü kazıyalım diye şarkı söylüyoruz. Güzel bir gün. Güçlü olmamızdan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ama vurucu kırıcılar bu kez de eksik değil. Komünistler defolun ve tek parti Allah'ın partisi, tek önder Allah'ın ruhu yani Ruhullah Hümeyni diye bağırıyorlar. Bunlar yürüyüşün yanı sıra giden birkaç arabanın üzerine oturmuş vahşi yüzlü gencecik çocuklar. Arabaların üzerine çıkıp oynayıp gülüyorlar. Bize atıp tutarak şarkılar söylüyorlar. Arabalardan biri yürüyüşçülerin arasına giriyor ve birkaç kişiyi yaralıyor. Bunun üzerine işçiler arabanın içindekilere bir güzel dayak atıyorlar. Moskova'ya bağlı Tudeh Partisi solcularla değil de İslamcı Cumhuriyet Partisi ile yürüyor. Bunlardan birkaçı teşekkür yerine mollalardan iyi bir dayak yiyor. 1 Mayıs yürüyüşü mollalar için bir uyarıydı. Özellikle işçilerin toplu olarak yürüyüşe katılmasını mollalar kendileri için bir tehlike olarak değerlendiriyorlardı. Yürüyüşten bir hafta önce yeni Genelkurmay Başkanı Karaniye, 2 Mayıs'ta da dinci kesimin en önemli nazariyecilerinden biri olan Ayetullah Mottahari'ye suikast yapılmıştı. Forgan adında bir grubun sorumluluğu üzerine almasına ve tüm solcu örgütlerin suikastları kınamasına karşın Hümeyni taraftarları ve Bazargan hükümeti suçu solcuların üzerine atmaya çalışıyordu. Solcularla hesaplaşmanın zamanı gelmişti artık. Bu yönde ilk adımı Haşimi Rafsanjani adında şimdiye dek adı hiç duyulmamış bir molla attı. Mottahari'nin cenaze töreni yapılıyordu. Hümeyni tribünde bir sandalyede otururken Rafsanjani de onun yanında ayakta durarak solculara atıp tutmaya başlıyor. Hava çok sıcak, neredeyse gölgede 50 derece. Yüz binlerce kişi yakıcı güneşin altında Rafsanjani'ye tezahürat yapıyor. Sözleri birer kamçı darbesi gibi kitleleri galeyana getiriyor ve nefretleri körüklüyor. Rafsanjani sanki yıllarca Goebbels'ten ders almış gibi ustaca demagoji yapıyor. Kullandığı sözler, tümcelerinin ahengi, sesinin tonu ve kitlelerin kolaylıkla anlayabileceği basit mantığı ile çok etkili oluyor. İşte bu mantık demagogların en güçlü silahıdır. Rafsanjani'nin bunları nereden öğrendiğine şaşıp kalıyorum. Konuşmaya başlamadan önce imamın sonra da dinleyicilerin önünde eğiliyor. Ardından da dimdik durarak yavaş bir sesle sözlerine başlıyor. "Saygıdeğer imam, sizlere birkaç şey söylememi buyurdu," diyor ve böylelikle Hümeyni adına konuştuğunu belirtiyor. Hemen ardından da konuya giriyor. Bir oyun tezgahlanıyor. Devrimimizin şanlı zaferi yurt içindeki ve dışındaki düşmanlarımızı çaresizliğe itti. Ama bunlar şimdi yeni planlar hazırlayıp fesatlıklar çıkarmaya çalışıyorlar. Hiç şüphesiz bütün halkımız İmam Hümeyni'nin ardındadır. Hümeyni'nin adı geçer geçmez dinleyiciler hep bir ağızdan 3 kez "Allah büyüktür, Hümeyni önderimiz" diye bağırıyor. Halkımız hedefinden şaşmadan Allah'a ve İslamiyet'e iman ederek bir devrim başlatmış ve sonuna kadar getirmiştir. Devrim sırasında ve sonrasında ve en sonda halk oylamasında bütün dünya halkımızın sesini duydu. Halkımızın %99'u devrimi destekliyor ve bu devrimin ürünlerini hayatı pahasına korumaya hazır. Ama düşük rejimin taraftarlarından SAVAK'ın Doğu ve Batı ülkelerinin ajanlarıyla basma kalıp ideolojilere inanan birkaç gruptan oluşan %1'lik bir azınlık var. Bu gözle görülemeyecek kadar ufak azınlık fesatça ve haince devrimimizi lekelemek istiyor. Bizde sansür varmış. Kızıl ve kara emperyalizmin adına konuşan birkaç neşriyat halkımızı, önderlerimizi sansür yapıyorlar diye suçlamaya kalkıyor. Sorarım size, kime sansür tatbik edeceğiz ki? %99 aynı fikirdeyse sansüre ne ihtiyaç var? Çevirin tarihin sayfalarını. Nerede varmış böyle bu kadar kısa bir zaman içinde her şeyi halkın eline teslim eden bir ihtilal? Sovyetler Birliği'nde insanlar ihtilalden 60 yıl sonra bile bir demir perde ardında yaşıyorlar. Kimse bilmez orada komşusunun evinde neler olduğunu. Biz ihtilalin ertesi günü sınır kapılarını açtık. Halkımızın %99'un hedefi bir, yalnız %1'inin, belki de %0.5'ının hedefi başka. Ama bunların sesi bizimkinden daha yüksek çıkıyor. Düşmanlarımız bizi psikolojik olarak zayıflatmak istiyor. Bunu terör yoluyla elde etmek niyetindeler. Ama yanılıyorlar. Bizi bu yolla sindireceklerini sananlar. İhtilalimizin önderlerinin ölümden korktuklarını sanıyorlar. Bizim için hedef önemlidir. Ölürsek bir hedefe daha yaklaşırız. Bakın, bütün dünyaya, doğuya, batıya, CIA'ye ve KGB'ye, ihtilalimizi müdafaya hazır olduğumuzu göstermek için bir şehit yetiyor. Mottahari bu şerefe nail oldu. Biz her an şehit düşmeye hazırız. Her birimiz seve seve ölürüz. Solcuların laflarına kanmayın. Aradan 60 yıl geçti. Sovyetler bugün Amerika'dan hala buğday satın alıyor. Almasalar Rusya'da insanlar açlıktan kırılır. Kamboçya'da ihtilalden 3 yıl sonra insanlar bir gün bile karınlarını doyuramıyorlar. Çin'de tarımdan başka ne var ki? Yine de Amerika'dan pirinç alıyorlar, yoksa açlıktan ölürler. Halkımızı bu örneklerle mi kandıracaksınız? Batılı düşmanlarımıza da şunları söylemek istiyorum. Zavallı budalalar. İhtilalimizin seli sizi kokuşmuş bir çamur gibi süpürüp götürdü. Sizin yardakçılarınızı attık ülkemizden. Askeri danışmanlarınızı, sanayi danışmanlarınızı, ülkemizi kirleten bütün içi kokuşmuş unsurları kovduk. Basınınız sözde ülkemizde şiddet tatbik ediliyormuş gibi yalan yanlış haberler veriyor. Birkaç caninin idamından başka ne yaptık ki? Kendi ellerinize bakın siz. Doğudaki ve batıdaki suçsuz insanların kanlarıyla kirlenmiş ellerinize. Ardından Rafsanjani kitlelere yol gösteriyor. Allah şahidimizdir. Biz halkımıza itidal tavsiye ediyoruz. Etmesek bu ufak azınlıktan bir tek kişi bile canını kurtaramaz. Çok doğru diyor dinleyenler. Allah büyüktür, Hümeyni önderimiz. Dün cenaze merasiminde ölülerimizin yüzüne bakmaya fırsat bulamadım. yanıma gelip de her şeyi anladık artık, bize izin ver de şunların işini bitirelim diyenlerin ardı ardısı kesilmedi. Size ihtar ediyorum, ey sansür ve baskıdan başka bir laf bilmeyenler. Biliyor musunuz haliniz ne olur? Biz halka engel olmasak, hürmete şayan önderimiz halkın arzularına razı gelse. Kim bilir neye benzetirler de sizi ölülerimizin intikamı uğruna. Rafsanjani'nin söylevi aslında Hümeyni'nin çömezlerine, solculara saldırmaları için bir işaretti. Büyük bir propaganda kampanyası başlatılıyor. Radyo ve televizyon çoktan mollaların eline geçmiş, son olarak da serbest basın, yayın evleri ve kitapçıların hizaya gelmesi gerekiyor. Artık sokaklar Hümeyni çömezlerinin, Hizbullahların, mollalar güçlü olmanın tadını çıkartıyorlar. Kitlelerin içgüdüsünü yönlendirmeyi, yıllardır imtiyazlı tabakalara ve aydınlara karşı birikmiş öfkeyi ve cinsel arzuları dizginlerinden boşandırıp hasımlarının üzerine yöneltmeyi çok iyi biliyorlar. Kitleleri çok iyi tanıyorlar, onların dillerini konuşuyor, onların nefret ve öfkelerini tüm çıplak ayaklılar, ezilmişler, yoksullar ve de özellikle kadınlar kendilerinden geçinceye kadar körüklüyorlar. Mollalar tüm ülkeye dağılıp işe başlıyorlar. Siyasi karşıtlar dini terimlerle lanetlenip yem diye isterik Hizbullahların önüne atılıyor. Komünistler, demokratlar, ulusçular, dini ve ulusal azınlıklar, kafir, Allahsız, günahkar, şeytanın uşağı diye takibata uğruyor. Böylelerini İslamiyet, Allah ve Ayetullah Hümeyni adına ortadan kaldırmak dini bir görev oluyor. Kim bu kutsal savaşta ölürse Hümeyni'ye ve Rafsanjani'ye göre şehit olup öbür dünyadaki yerini alacak. Cennetin kapıları açık onlara. Çığ gibi yuvarlanıyor şiddet hareketleri. Özgürlük ve bağımsızlık umutlarının yerini dini ideolojiye dayanan bir diktatörlük alıyor. Kamaşan gözler, dumanlanan kafalar gerçekleri görmekten aciz. Bağnaz Hizbullahlar silahlandırılıyor ve muhaliflerin üzerine salınıyor. Özellikle gecekondu halkı ideolojik aşılanmalara çok yatkın. Devrimden 4 ay sonra mollaların gücünün temelini bunlar oluşturuyor. Bunların çoğu Şah'ın toprak reformundan sonra kentlere göç etmiş, iş bulamamış ve gecekondularda yaşamlarını tüketmeye mahkum olmuş insanlar. Fundamentalist bir rejimin hedefine ulaşması için gereken bütün özellikler var bunlarda. Köklerinden kopartılmış, ne köye ne de kente uyan, başıboş, vahşi, cahil ve eğitim görmemiş, lümpen bir yaşam sürmek zorunda bırakılmış, kaderine terk edilmiş, Allah'a inanan, mideleri boş, içi öfke dolu, kendine güvensiz, toplumun dışına itilmiş bu insanlar her önderin, her otoritenin, her ideolojinin peşinden gitmeye hazır. Her demagog bu insanları istediği gibi kullanabilir. Biraz kışkırtılıp kafalarına birkaç fikir sokulunca, kendilerine bir düşman gösterilince, ellerine silah verilince geri kalanını kendileri hallederler. Sonunda ben de anlıyorum yanlışımı. Kitleler benim için yazılarımda ve konuşmalarımda en kutsal ve kusursuz bir toplumsal güçtü şimdiye dek. Politikacılar ise kitlelerle kendilerine özgü bir görüşleri olmayan, her istediklerini yaptırabilecekleri insan güruhlarını kastediyorlardı. İşte şimdi mollalar amaçlarına erişebilmek için bu kitleleri yardıma çağırıyordu. Tebriz'de kitapçılar çarşısı kundaklanıyor, solcu kitap evleri yakıp yıkılıyor, sokak ortasında kitap yakılıyor, kitapçılar dövülüyor ve hatta bazıları tutuklanıyor. Bunun üzerine kitapçılarla yayımcılar İmam Hümeyni'nin Tebriz'deki temsilcisi Ayetullah Madani'ye başvuruyorlar. Madani onlara yayımladıkları sol eğilimli kitapları kendi elleriyle sokakta yakmalarını öneriyor ve bu takdirde zararlarını karşılayacağına söz veriyor. Aksi takdirde kitlelerin içten gelen tepkilerini engelleyemeyeceğini bildiriyor. Benzeri olaylar diğer kentlerde de görülüyor. 11 Mayıs günü Hümeyni artık Ayen Degan gazetesini okumayacağını açıklıyor. Ülkenin en iyi yayın organı Ayen Degan, tüm muhalefetin sözcüsü durumunda. Hem solcu hem de burjuvazi liberal politikacılar bu gazetede yazıyorlar. Bunların ülkenin toplumsal ve kültürel sorunları üzerindeki yazıları gazeteciliğin en iyi örneklerindendir. Günlük gazeteler arasında en çok okunan Ayen Degan, Mollaları rahatsız etmeye başlamıştı. Hümeyni, Mottahari suikastini inceleyen Fransız Le Monde gazetesinden çevrilmiş bir makaleyi bahane ederek halkı Ayen Degan'ı boykot etmeye çağırıyor. 1 milyonun üzerinde okuyucusunun olması Ayen Degan'ın açıkça yasaklanmasını engelliyordu. Hümeyni de Mollaların yöntemini kullanıyor. Bu gazeteyi okumayacağını açıklayıp işi halka bırakıyor. Ertesi gün Ayen Degan sadece 4 sayfayla çıkıyor. İlk sayfada kısa bir açıklama var. Diğerleri boş, bembeyaz. Ana bayiler ve gazete satıcıları Hizbullahlardan korktukları için gazeteyi satmak istemiyorlar. Bunun üzerine binlerce gönüllü dağıtımı üstleniyor. Gazetenin bu sayısı içinde bu açıklamadan başka bir şey olmamasına karşın rekor sayıda satılıyor. Enformasyon Bakanı Minaci, boykot konusunda hükümetin hiçbir şeye karışmayacağını, sansür uygulamayacağını bildiriyor. Basına övdümüz diyor, devrim yolundan sapmamaları. Ama yazı işleri sorumluları bu övdümüze kulak asmasalar bile polis göndermeyeceğiz. Ama halkımızın içten gelen tepkilerini de engelleyemeyiz. Bazı gazeteler halkı kışkırtırlarsa suç Enformasyon Bakanlığı'nın değildir. Ayen Degan bir süre için yayıma ara veriyor. Biz Ulusal Demokratik Cephe olarak Teknik Üniversitede bir miting düzenliyoruz. 300 bin kişi katılıyor mitinge. Düşünce özgürlüğüne yapılan saldırıları kınamak istiyoruz. Bu mitingde Ayen Degan'ın yazı işleri kurulundan gazeteyi tekrar çıkartmalarını rica ediyoruz. Birkaç gün sonra sıra Keyhan gazetesine geliyor. Bu gazetenin eskiden şah, şimdi ise Hümeyni yanlısı olan bazı çalışanları kendi sıralarında temizlik yaparak eli silahlı Hizbullahların yardımıyla muhalif meslektaşlarını iş yerine sokmuyorlar. Oynanan oyun belli. Mollaların iktidar tekeline bir tek serbest basın karşı çıkıyor. Dolayısıyla ortadan kaldırılması gerek. Ama o kadar da kolay değil bu. Halkın direnişi daha tam kırılmamış. Dikkatli olmak, 2 adım ileriye atarken 1 adım da geriye atmak gerekiyor. Mollaların taktiği, 1-2 adım ileri, 1-2 adım geri atıp hız almak, ardından da bu hızla düşmanın üzerine çullanmak. Ne zaman geriye çekilmek zorunda kalsalar, halkın dikkatini başka yöne çekmek için ortaya bir umacı masalı çıkartıyorlar. Bu kez umacı, Hüveyda'nın idamını protesto eden Amerikan Senatosu. Mollalar Amerika'ya karşı bir kampanya başlatıp yürüyüşler düzenliyor, bir yandan da radyo ve televizyon halkı kızıştırıyor. Bu kampanyanın başka bir yararı da solcuların ağzına bir parmak bal çalmak ve böylelikle solcularla liberalleri birbirinden ayırmak. İran Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ilişkileri kısıtlaması konusunda Amerikan hükümetini uyarıyor ve yeni Amerikan Büyükelçisinin geliş tarihinin ertelenmesini istiyor. 17. ayrımın sonu. Sayfa 166.